Ramazan Risalesi okumalarının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Daha doğrusu kulaklarınızdayız diyelim, podcast olaraktan çektiğimiz için.
Alışamadık henüz konsepte.
Aynen, hala alışamadık. Bugün yanımda Emrullah abi var, Emrullah Cüler. Emrullah abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın abi?
Elhamdülillah diyelim. Sen nasılsın?
Elhamdülillah, ben de iyiyim. Nasıl gidiyor abi Ramazan?
Vallahi yeni başladı. Hızlı bir şekilde başladık hatim programlarıyla elhamdülillah. İnşallah bu tempoda, tempomuz düşmeden Kadir Gecesi'ni yakalayabiliriz inşallah.
İnşallah. Abi senin aynı zamanda evli ilk Ramazan'ın değil mi?
Ben düğün tarihini zaten Ramazan'dan önce bilerek aldım ki Ramazan tek geçmesin diye.
Aynen, aç kalmıyor.
Aynen, iftarı sahuru yetiştiremiyordum yoksa.
Evet abi, şimdi biz birinci bölümde 29. mektubun ikinci risale olan ikinci kısmı, Üstadın Ramazan-ı Şerife dairdir dediği Ramazan Risalesi olaraktan bildiğimiz kısmın birinci nükteye kadar olan kısmını Davut abiyle okuduk abi. Burada da şöyle bir hatırlatma nevinden, şeair-i İslamiye kavramı nedir? Şeair nedir? Bunun üzerinde durmuştuk. Hikmet nedir? Bunun üzerinde durmuştuk ve şeairin içerisinde neden burada en parlak ve en muhteşemi Ramazan olaraktan söylüyor ve alttaki ayetin, yani Üstadın Ramazan Risalesi'nin tefsirini bu ayet üzerinden yapmasının sebebini konuşmuştuk, düşünmüştük. Şimdi inşallah birinci nükteden ikinci nükteye kadar olan kısmı okuyalım yine. İstersen abi ben okuyayım.
Olur.
Parça parça gidelim yine. Birbirimize böyle soru şeklinde olabilir. Aklımıza gelen yerleri sorabiliriz. Ya da farklı düşündüğümüz noktaları da yine beyan edebiliriz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci nükte. Ramazan-ı Şerif'teki savm, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiye'nin azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayatı içtimaiyesine, hem hayatı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem ni'am-ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Şimdi abi istersen bu hikmetlere girmeden önce Ramazan-ı Şerif'teki savm, yani oruç.
Oruç.
Ramazan-ı Şerif'teki orucun İslamiyet'in 5 şartının birincilerinden olduğunu söylüyor. Oruç birincilerindenmiş. Hem şeair-i İslamiye'nin, İslam'ı gösteren şiarlar, sembollerin de azamlarından, en büyüklerinden buymuş. Biz bunu geçen programda, geçen podcast'te Ramazan üzerinden konuşmuştuk ama yine senin de bir görüşünü alayım. Sence oruç neden en azam şeairlerden, İslam'ın şiarlarından ve Ramazan-ı Şerif'teki savm, oruç neden İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerinden diyor?
Ben de o dersi dinleyip kopyaca gerekten söyleyebilirim. Ama öncesinde şu şiar bahsinden bahsedecek olursam, şimdi ben daha önce yurt dışına da gittim. Gittiğim zaman Ramazan ayıydı. Yani hal ve hareketlerimizden, tavırlarımızdan bu adam direkt Müslüman olduğumuz anlaşılıyor. Ve bize yaklaşırken de, hani orada yabancılar dahi bize yaklaşırken oruçlu olduğumuzu bilip onun hassasiyetinde yaklaşıyorlar. Yani Ramazan öyle bir şiar, öyle bir sembol ki, yani direkt orada bu insanlar Müslüman damgasını vuruyor. Tabii damga derken kötü anlamda değil de o
belli oluyor yani.
Belli oluyor ve gerçekten Polonya'daydım, işte karşılaştığım tepkiler genellikle hep dedikleri şuydu. Yani orucun faydalarından, hikmetlerinden bahsediyorlardı bize. Vücuda faydalarından. Hani onlar mana olarak bilmese de vücuda faydalarından, cilde yaptığı etkilerden falan bahsediyordu bizim profesör. O yüzden orada orucun nasıl bir sembol olduğunu, şiar olduğunu, İslamiyet'i direkt temsil ettiğini daha net gördüm. Yani nerede oruç varsa o İslam'dır yani, artık o en büyük sembollerden bir tanesi. Bazen namaz bile, mesela başka dinlerde namaza benzer ibadetler var. Secde var, ondan sonra tapma gibi hareketler var. Belki namaz da çok büyük bir şiardır ama namazda belki şunu diyebilirsin. Başka bir din de olabilir. Ama oruç işin içine girince o sembol olarak da direkt İslamiyet.
Aynen. Mesela abi başka inançlarda o dediğin gibi tapma olduğu gibi inanç olarak olmasa da biri birine böyle secde manasında tapma yapabiliyor yani. Çünkü onu çok kutsal görüp hala var bu inanışta olan insanlar.
Aynen.
Ama biri başkası için hiç aç kaldığını görmedim yani. Orucun böyle bir hususiyeti var.
Ya ben açlık kavramını bazı böyle dinlerde hatırlıyorum sanki. Kendine ceza vermek gibisinden veya ölüm orucu gibi bazı şeyler var. Ama hani belli bir saat aralığında hiçbir şey yemeden o saatte hep birlikte iftar sofrasına oturmak, sonra sahurdan sonra buna niyetlenmek gibi kavramlar sadece İslamiyet'te var. O yüzden dünyada da şiar olaraktan en birinci şiardır diye düşünüyorum
Evet.
orucu.
Ben bir de abi şimdi zaten okuyacağımız birinci nüktede de bunu söyleyecek ama aklıma gelen bir başka manada şu. Oruçta Cenab-ı Hakk'ın Rablığının çok ciddi bir tezahürü var. Mesela şimdi 5 vakit namaz bize farz. 5 vakit namaz kılan bir adam da öğle namazını öğle okunduktan sonra ikindiye kadar bir vakitte kılabiliyor. Yani burada bir toplu yani bütün ümmet aynı anda namaz kılmıyor. Herkes o vakit aralığında ne zaman müsait kılıyor. Diğer farzları da böyle düşün. Ama oruç da öyle değil abi. Herkes imsakla başlıyor. İmsakla akşam ezanı ile iftar ediyor. Böyle hani külli bir uyum var. Yani çok büyük ve bütün sistem ona tabi oluyor. Ve bir ay sürüyor. 30 gün boyunca böyle sürüyor. Bu otomatik olaraktan geçen mesela bizim Barış ekip grubuna attı. Formula 1 yarışçıları var. Bunlar normalde Müslüman falan değil. Ramazan mübarek diye adam mesela paylaşmış. Ramazan'ı tebrik ediyor. Neden? Bir insan ne kadar yabancı da olsa, ne kadar belki İslamiyet'i kulaktan da duymuş olsa, İslamiyet'teki orucu, Ramazan'ı duymuş oluyor yani.
Hatta güzel yad ediyorlar. Yani dışarıdan bakıldığı zaman Müslüman olmayan insanlar bile Ramazan ayına bakıp böyle bir şevkle, nasıl diyeyim, böyle bir güzel karşılayıp o sosyal medyada da paylaşımlarını yapıyorlar yani.
Aynen. Şimdi tekrar okuyalım bu noktayı. Birinci nükte, Ramazan-ı Şerif'teki savm, oruç, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin, İslamiyet'in 5 rüknünün, şartının birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiyenin azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayatı içtimaiyesine, hem hayatı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem ni'am-ı ilahiyenin şükrüne bakar, hikmetleri var. Şimdi abi burada benim dikkatimi çeken şey, yukarıda demişti ki bize, geçen bölümde okuduğumuz yerde, bu ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden 9 hikmeti beyan eden 9 nüktedir dedi. Aşağıda birinci nüktede bu nüktelerden daha birinci nüktede 5 tane farklı hikmeti söyledi. Daha 4'ünü söylemedi. O 5'i de nedir diye baktığın zaman Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri 1. Hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bu 1. 2. Hem insanın hayatı içtimaiyesine 3. Hem hayatı şahsiyesine 4. Hem nefsin terbiyesine 5. Hem ni'am-ı ilahiyenin şükrüne bakar, hikmetleri var. Yani ilk önce orucun bize hikmetlerinden 5 tanesini söylüyor. Ve bunların arasında da rububiyeti noktasındaki olan hikmete geçecek. Hikmet neydi? Önceki bölümden amaç, gaye. Şimdi orucun çok faydaları, amacı, gayesi varmış. Üstad bunu başka yerde 70'ten fazladır diyor. Burada başlıklaştırıyor. Genel olaraktan
Aynen.
gruplayacaksak 5 tane söylüyor. İlk önce bunları abi parça parça konuşalım. Sonra zaten rububiyet noktasını o bize daha detaylı olaraktan açacak. Mesela birinci madde şey. Hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine. Mesela ben buna örnek olaraktan demin söylediğim mana uyuşuyor yani. Bir yöneticilik ve idare edicilik var. Bu en çok oruçta tezahür ediyor. Herkes bir imsakla yemeği bırakıyor. Ondan sonra iftara kadar bekliyor falan. Yöneticilik noktasında, rububiyet noktasında benim aklıma gelen bu mesela.
Zaten bir yerde yöneticilik olduğunu nasıl anlarız biz? Belli kurallara tabi olduğun zaman orada bir yönetim, bir idare var deriz. Mesela ben iş yerine geç gidemem veya erken çıkamam. Oranın yönetimi ne bağlı olduğum için bunun idrakindeyim sürekli. Fakat biz Müslümanlar olaraktan bazen yöneticimizi çok unutuyoruz ve yönetildiğimizin farkında değiliz. Hani orucun Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bakması noktasında gerçekten bu Ramazan ayında tam yönetildiğimizin, belli başlı kurallara tabi olduğumuzun, kurallarla hareket ettiğimizin farkına varıyoruz. Yönetici aklımıza geliyor.
Aynen. Mesela yani insan öbür türlü kendini çok hür, kendi aynen, kendine başıboş zannediyor ama mesela Ramazan'da sofraya oturuyorsun. Normalde mesela bir yere misafirliğe gitsen abi, ilk önce kimin buyurun demesini beklersin?
Ev
sahibinin. Ramazan'da abi ev sahibi buyur dese de buyuramıyorsun. Yani orada diyorsun ki, he bak, ben başka daha büyük bir yöneticiye tabiyim. Onun emri altındayım. Rububiyet noktasında Ramazan'da bu çok net bir şekilde gözüküyor ki buna zaten örnek verecek. Bu birincisi. İkincisi de şuydu abi. Hem insanın hayatı içtimaiyesine, insanın sosyal hayatına, topluma, sence toplum hayatına, evet, sence ondan sonra nasıl bir faydası vardır orucun abi?
Yani çok hikmetleri var tabii. Benim ilk aklıma gelen, biraz da Risale-i Nur'dan gördüğüm kadarıyla, fakirlerin, muhtaçların halinden anlamamıza vesile oluyor. Yani normalde ben ağzı boş durmayan birisiyimdir. Bunu hep söylerim. Çalışırken, kitap okurken ya kahve ya çay, yanında bir atıştırmalık çerezi mutlaka olacak, kuru yemiş. Şimdi böyle yaşayınca ben kuru yemişe muhtaç olan veya karnı aç olan insanları anlayıp bende bir şefkat belirmeyecek. Yani benim birine şefkat etmem için onun bir haleti ruhiyesini bir görmem lazım, hissetmem lazım. Onu hissetmedim mi biri gelip dilenecek, diyeceğim ki ya şuna bak ya, adam utanmadan dileniyor. Belki onun haletini anlasam, onun o açlığını hissetsem, belki tavrım değişecek. Belki toplumda şefkat, merhamet gibi kavramlar yaygınlaşacak. Zenginle fakirlerin veya imkanı olanlarla olmayanların arası açıldıkça merhamet kalmıyor bu arada.
Evet.
İşte oruç da oradaki merhameti tesis ediyor.
O köprüyü tekrar tesis ediyor. Ben de seninle aynı düşündüğümden tekrar da tafsilata girmeyeceğim. Peki insanın diyor hem hayatı şahsiyesine, şahsi hayatına, şahsi hayatımıza oruç nasıl etki ediyor sence?
Yani bunun maddi kısmından bahsedeyim ben. Manevi kısmını da sana bırakayım. Yani sağlığa çok faydalı olduğunu hani bütün cihan, bütün dünya söylüyor. Midenin tatile ihtiyaç duyduğunu, dinlenmesi gerektiğini ve yediğimiz gıdaları hazmetmeyince yol açtığı hastalıkları artık yani bunu sağlık programları, sabah programları bile söylüyor.
Aynen.
O yüzden bunu bir daha çok üstelenmeye...
Japonya'da olması lazım. Japon bir tane bilim adamı var. İsmini bilmiyorum ama adam Müslüman ama medya onun Müslüman olduğunu bilmiyor abi. Adam bu açlıkla gelen sağlık diye bu Ramazan orucunu tezleştiriyor. Tez yapıyor. Adam iki tane mi bir tane mi ne Nobel ödülü aldı. Yani bu hayatı şahsiyenin maddi kısmı, manevi cihetten de insanın o bir kere bir önceki maddede söylediğin toplumla birlikte bir başkasının halinden anlama, empati dediğin o olayı geliştirmesi. Bunu da kenara koyuyorum abi. İnsanın manevi cihetten de mesela ileride bunları hep söyleyecek. Sabırsızlık, işte nefsin firavuniyeti, nefis kendini hür istemesi, Rab gibi görmesi, ilah gibi görmesi. Bütün bu noktalarda insan o manevi olaraktan, ki manevi şu demek zaten, manevi olaraktan olmadığın yere gelirsen bu sefer psikolojik sıkıntılar başlıyor. Mesela aczini bilmeyen, sabırsızlık gösteren, aczini bilmeyen bir insan düşün. Sabırsızlık hastalığına müptela olan bir insan düşün. Bu adamda zaten psikolojik sıkıntılar zuhur etmeye başlıyor. İşte oruç bu noktada, ileride bunları hep söyleyecek, insanın şahsi hayatında da işte sabırı öğretiyor. İşte ne bileyim, riyazeti öğretiyor. Manevi olarak kulluğunu öğretiyor derken ona şahsi hayatına çok ciddi fayda sağlıyor diyebiliriz.
Elhamdülillah.
Hem hayatı şahsiyesine dedik ve hem nefsin terbiyesine. Bunu da aslında biraz konuştuk ondan sonra. Rububiyet noktasında, Cenab-ı Hakk'ın ilahlığına karşı kul olma noktasında bir şey anlıyorum ben. Ki en son 9. nüktede de bunu söyleyecek ya.
İleride konuşacağız da ben sadece şöyle örnek verebilirim. Bir terbiye edilmesi gereken bir şey var bizim içimizde. Yani bazen bunu unutuyoruz. Hani o hürlüğün sarhoşluğuyla terbiye edilmemiz gerektiğini unutuyoruz. Abi. Bizi nefis nereye götürse oran onun peşinden gidiyoruz. Hadi babam şuraya yemeye, şuraya eğlenmeye. Artık kontrol edilemez bir hale geliyoruz. Ve birçoğumuz da bundan kurtulmak da istiyoruz ha. Yani bazen kardeşlerle konuşuyoruz. Abi ben bundan kurtulmak istiyorum, kurtulamıyorum. Yani aslında birçoğumuz da bunun farkında. Fakat bunun nasıl kontrol altına alındığını Cenab-ı Hak bize en güzel Ramazan ayında gösteriyor. Ya yani, evet. Hani sirklerde hayvan terbiyecileri olur. Onun nasıl yönlendirmesi gerektiğini eğitirler. Yani biz de eğitime muhtaç, bizim nefsimiz de eğitime muhtaç, terbiyeye muhtaç. Bunun farkında olmamız lazım. Ramazan ayı da işte bize bu noktada fayda sağlıyor. Bu içerideki insanın hayvani yönünü terbiye etmemizi sağlıyor.
Abi zaten mesela aileler en büyük sıkıntıyı çocuk terbiyesinde yaşarlar. İşte çok sıkarlar, bu sefer çocuk bunalır, hep zıttına gider. Bu sefer rahat bırakırlar, çocuk kafasına göre davranır. Ya biz bunu nasıl terbiye edeceğiz? Ya şimdi kardeşim sen kendi çocuğunun terbiyesini düşündüğün kadar sen de bu dünyanın içerisinde senin de bulaşmaman gereken ya da ne bileyim ondan sonra maddi ve manevi yükümlülük olaraktan üzerine almaman gereken şeyler oluyor. Vazifeler oluyor. Sen mesela bunları sen kendini terbiye etmediğinde nasıl ki çocuğunun terbiyesizliğinden korkuyorsun, çekiniyorsun ya biz bu çocuğu nasıl terbiye edeceğiz diye. Aynı problem insanın kendi nefsi içinde sürekli devam ediyor. Yani terbiyesiz bir nefis hukukunu bilmiyor mesela. Gayrın hukukuna çok rahat bulaşabiliyor. Ya da ne bileyim kendi nefsini ilah gibi görüp işine gelen şey benim için iyiyse iyidir. Toplummuş, başkasıymış, umurumda değil diyebiliyor. Ha, aynı nokta bizde de var yani. Bu noktadan orucun nefsin terbiyesine bakan hikmetleri de varmış. Ve hem ni'am-ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri vardır. Yani Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktırıyormuş oruç bize. Buna ne dersin abi?
Vallahi bu da iftar saatinde o kadar çok belli oluyor ki. Şimdi ben İstanbul'da fazla zorlanmıyorum oruçta. Yani çalıştığım iş o kadar ağır değil masa başı olduğu için. Ben bunu en çok köyde yaşıyordum. Özellikle fındık zamanı. Gündüz çalışıyorsun güneş tepende. Akşam o suya öyle bir bakışı var ki insanın o 5 dakika kala. Artık bizim aileden şu lafları duyuyordum. Ya bu imam niye okumadı ya hala? Yani daha vakit gelmedi.
İmam ezanı unuttu.
İmam ezanı mı unuttu? Ne oldu diye. Sofra başında o günün yorgunluğuyla o nimetlerin tadı öyle bir çıkıyor ki. Yani aksi takdirde gerçekten basitleştiriyoruz artık biz o nimetleri. O kadar basit ki mesela suya en son ne zaman şükrettim? Ramazan'dan önce. Yani düşünsen çok nadir ya. Hani suyun nimet olduğunun kaçımız farkındayız. Anca barajların kuruması lazım ki bize bir korku sarsın. Ulan suyumuz mu bitiyor? Bak varken sıkıntı yok ama. İşte o yüzden Ramazan'ın o iftar saatindeki 5 dakikalık o sofranın hatta hadiste geçiyor diye hatırlıyorum ben. Sofraya iftarda iftarı sofrada beklemek.
Evet önce yani, oturun ezandan önce.
Aynen
diye.
O nimetlerin farkına bakmak. Bizde şu an şu var. İftara kadar yarım saat var ya oyun oynayayım da zaman geçsin veya film izleyeyim de zaman geçsin.
Deyince oturacağım
ya,
ki.
Kardeşim asıl senden istenen o şükür manası tam iftarda. Bırak 5 dakika bakma o telefona. 5 dakika bir nefsinle cebelleş. O nimetlere bir bak. Ağzın bir sulansın ya. Hani böyle bir canın çeksin. Koksun böyle. Yok yani biz odada hani beni ezanla uyandırın. Vardı bizi böyle bir arkadaş. Sahurda uyuyup ezanla kalkıyordum. Maalesef Ramazan haricinde nimetlerin çoğunun şükrünün farkında değiliz. Yani şükredilmesi evet. gerektiğinin farkında
oruç,
değiliz.
Oruç ondan sonra onları bizden gün içerisinde belirli bir zaman diliminde alaraktan onlara muhtaç olduğumuzu tam hissettirerekten aslında onlara tekrardan şükretmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü neden? Şükretmek için, yani şükür, teşekkür mesela aynı kökten geliyor. Şükür kökünden geliyor. Bir insana gerçekten niye teşekkür edersin? Mesela şimdi Emrullah abi getirdi bana burada bir bardak su verdi. Emrullah abiye neden teşekkür edeyim? Şu an benim o kadar suya ihtiyacım yok. Su dershanenin falan. Emrullah abi işte atıyorum bana bir tane iPad Air aldı. Şimdi ben ona nasıl teşekkür ederim? Çünkü ihtiyacım var ve bana lazım olan bir şeyi beni düşünüp almış. Şimdi bak ne değişti? Değişen tek şey senin o nimete olan ihtiyacın ve kimden geldiği ve seni düşünerek gelip gelmediği bu noktalar işte.
Bir de şu var. vermekle vermemek arasındaki tercih bize burada teşekkürü asıl
yani mecbur değil yani ha. Ekstradan veriyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te işte aslında o aç kaldığımızda oruçla o açlıkta onları mesela sana vermek zorunda olmadığını, bir iradenin sonucu olarak verildiğini ve senin onlara çok muhtaç olduğunu sen tam hissediyorsun. Diğer vakitlerde bu olmuyor, tam olmuyor diyeyim. O yüzden hakiki şükrü yapamıyorsun ama oruç bu noktada sana onlara tam ihtiyacını hissettirerekten şükrünü yaptırıyor. Şimdi birinci nüktenin izahına geçecek aslında ama Üstad bunu yani bu beş farklı maddeyi birinci nüktenin içerisine koymuş. Aslında burada Ramazan Risalesi'nin umumunun kısa aynen, böyle başlıklar halinde bir özeti var. Birinci nükteye geçmeden abi şeyi söyleyeceğim. Bak geçen Twitter'da gördüm. Bu da bizim milletimizde bir yanlış anlaşılma diyeyim, yanılsama diyeyim. Bize küçükken öğretmişler abi. Neden oruç tutuyoruz falan diye annemize babamıza sorduğumuzda ilk gelecek tepki işte açların halini anlamak için, fakirlerin halini anlamak için. Bu sefer otomatik olarak bak büyük büyük ilahiyatçılar yani böyle ilahiyat üzerine şey yapan insanlar yazmış ki o zaman açlar niye oruç ya bak işte bak burada sistem çöküyor yani evet bak o hikmet yoktur denilmez o hikmet vardır ama tek hikmet o değildir. Yani bu noktayı da anlamamız lazım. Burada aslında okuduğumuz bu beş farklı, orucun beş farklı hikmeti, amacı, gayesi o söylediğimiz insanların aç olan insanların halini anlama belki toplumsalın içerisine girer. Diğer dört tane daha faydası var. Aslında bize daha ilk giriş paragrafta bunun dersi veriliyor yani.
Yani ben üstadım buradaki metoduna hayran kalıyorum. Eğer bir ibadetin hikmetleri beyan edilmezse bir süre sonra sorgulanmaya ve buna ne gerek var denmeye dönüyor. Yani o yüzden Risale-i Nur'un mesela genel olaraktan içeriğinde hep hikmetlerden bahseder. Namazın hikmeti şudur, orucun hikmeti budur. Yani itiraz kapısını kapatıyor bana. Maalesef şu an namazı bile eleştiren bir kesim varken bizim orucun da hikmetlerini anlamamız, beyan etmemiz gerekiyor ki yani neden oruç tuttuğumuzun da bir farkına varalım. Dediğin gibi tek bir manaya bindirdin mi, o mana çöktün mü o zaman oruç gidecek yani evet, elinden.
Evet, şimdi inşallah asıl birinci nüktenin izahına olan kısmı geçelim. Dediğim gibi Üstad bunu birinci nüktenin içerisinde yazmış ama burası aslında giriş bütün Ramazan Risalesi'nin her paragrafının, her nüktesinin başlıklandırılması diyebiliriz. Tabii burada şu sorumuz hala cepte duruyor. Artık onu başka bölümde mi cevaplarız bilmiyorum. 9 hikmet dedi. Burada sadece 5 hikmeti saydı. Çünkü bu 5 hikmeti oruca ait. 4'ü Ramazan'a ait. Onları da ileride cevaplandırdığımızda nasıl hikmetleri var diye o 9 hikmet manası tam oturacak inşallah. Evet. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Yani rububiyet kelimesini bir konuşalım abi. Bu zamana kadar konuşmadık. Biraz hata ettik ama rububiyet deyince ne anlıyoruz? En basit manada.
İdarecilik, yöneticilik gibi kavramlar geliyor benim evet, aklıma.
Yani mesela bir terzinin sıfatı nasıl dikmekse bir Rabb'ın sıfatı da rububiyettir, yöneticiliktir. Bu en kısır manayla yöneticiliktir. Aynen. Yoksa rububiyet kelimesini Arapçadan, aslı Arapça, Arapçadan Türkçe'ye tercüme ettiğinde bir paragraf mana çıkıyor. Yani abi bu şu demek aslında. Mesela saçlarının uzaması, kaşlarının bir noktadan sonra sabit kalması da bir rububiyettir. Dışarıda işte bir mahlukatın rızkının verilmesi, işte deniz dibindeki bir balığın rızkının verilmesi de rububiyettir. Senin işte an be an işte kan değerlerinin yaşayabileceğin ölçüde tutulması da rububiyettir. Bunlar hep yöneticiliktir. Ama bütün bunların tavsifi aslında rububiyet kelimesinin içerisinde. O yüzden biz en kısır manayla yöneticilik diyebiliriz yani.
Aynen.
Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında, yöneticiliği noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk ettiği ve bütün enva-ı nimeti o sofrada min haythu la yihtesib bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle. Şimdi buraya kadar olan kısmı bir konuşalım. Noktalı virgül geldi. Cenab-ı Hak zemin yüzünü diyor. Bir sofrayı nimet, nimet sofrası şeklinde halk etmiş, yaratmış. Yani yeryüzü dediğin aynen. Yeryüzü aslında bir sofraymış, nimet sofrasıymış.
Türkiye'yi şöyle bir tepsi olarak düşünsek, mesela kuzeyde tabakta fındık var. Hmm. Orada giresun, fındık. Aşağıda Malatya'dan kayısı çıkar. Yani bir sofra şekliyle aynen. Tasavvur ediyor ki gerçekten baharda, yani özellikle yaza doğru şu tarlalar bir gezilse, onların o mahsullerini tam verdiği an gerçekten nimet sofrasından daha lezzetli, daha güzel bir manzarası aynen. Var
bir
yani.
Bir de biz mesela burada örnek verdiğimiz Türkiye. Bir de aynen. Zemin yüzünü düşün yani. Her yerin ayrı bir şekilde bir nimeti var. Sofrayı nimet suretinde halk ettiği, yarattı ve bütün enva-ı nimeti, yani bütün nimetlerinin çeşidini o sofrada min haysu haysu la yehtesib, yani umulmadık yerlerden. Yani
çok güzel bir mana var burada.
Bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle ve o sofranın içerisindeki taamlar nereden geliyor abi, nimetler? İşte Adana'nın karpuzu mesela Adana'nın toprağından, ağacından, işte tohumundan gelmiyor abi. Çünkü neden? O tohuma baksan, misal veriyorum, tohuma da bak, suya da bak, ışığa da bak. Ne o karpuzun kokusunu, rengini ne de sair cihazatını görebilirsin. Onlar bu gayeye çalıştırılıyorlar ama umulmadık bir yerden. Çünkü hani hiç ummadık bir şey oldu dersin ya, nasıl bir şey olur? Yani zahiri olaraktan olan şeylerin sonucunda netice çok farklı olunca ya hiç ummazdım böyle dersin. Şimdi aynen. Bakıyorsun abi, renksiz, tatsız, kokusuz, hava, su, toprak falan çıkan şey karpuz. Hani umulmadık yerden manasını ben böyle anlıyorum.
Yani en düşük ihtimalden hiç beklemediğim bir şeyde karşına çıkması, hiç ummazdım. Yani aslında bütün kainattaki nimetler umulmadık yerden çıkıyor. Yani tabiri caizse Cenab-ı Hak bize sürpriz yapıyor. Mesela hani yoktu, birden beklemediğim bir anda verdi. Yani ben dün tefekkür ettim bunu. Mesela düşün, dershaneye geliyorum. Kardeşler bana doğum günü sürprizi yapmışlar. Yani umulmadık bir anda yapılınca ayrı bir şaşırıyorsun. Bak ışıkları falan kapatıyorsun. Dur, burada olduğumuzu anlamasın. Hiç böyle çaktırmayalım. Neden? Umulmadık anda olunca çok lezzetli oluyor. Ama her akşam bana bunu yapsalar, ben de bunun farkında olsam, ya derim ki, hatta bu sene bana yapacaklarının farkındaydım, o kadar şaşırmadım, o kadar hoşuma gitmedi. Yani artık bu ülfet peyda eder. Nimetlerde de aynı sıkıntı var. Biz umulmadık yerden geldiğinin farkında değiliz. Umduğumuz, bildiğimiz yerden geliyor bu ya. Topraktan, daldan geliyor. Yani bu manada, bu mantıkta olunca o nimetlerin hiçbirinin Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bakmıyor. Yani Allah'ın iradesiyle, tercihiyle bana gelmedi ki bu. Ordunun toprağından geldi. Yani ordunun dalından fındık elime geldi. Yağmur olmasaydı fındık gelmeyecekti. Yağmur geldi, fındık geldi. Nerede rububiyet? Unutuyoruz. Yani umulmadık yerden değil de bildiğimiz yerden geldiği diye artık ülfet peyda ediyor. O nimetlerin farkındalığı, şükrü, artık Cenab-ı Hakk'ın yöneticiliğine bakan hiçbir manası bizde kalmıyor maalesef. Evet.
Şimdi umulmadık yerlerden min haysu la yehtesib kısmını konuştuk. Bir tarzda o sofrayı dizdiği cihetle kemali rububiyetini, yine rububiyete en kısır manada yöneticilik dersek, mükemmel yöneticiliğini ve rahmaniyet ve rahimiyetini, merhametini, şefkatini o vaziyette ifade ediyor. Yani bunları umulmadık bir şekilde aslında önümüze koyaraktan bize bir şefkat ve merhamet göstergesi yapıyor Cenab-ı Hak.
Yani dün şey aldım mesela, çilek aldım. Mesela ben çileği hiç tefekkür etmezdim. Ama oruçluyken aldım ya, akşama güllaç yapacağım diye. Arkadaş bir kokuyor böyle bir...
Abi yalnız yayını dinleyenler de hep oruçlu olacak. Eğer iftardan önce diye, güllaçlar,
i̇şte
çilekler...
tefekkür etsinler diye diyorum. Yani böyle bir kokuyu ben o zaman tefekkür ettim ya. Benim nasıl böyle kokuyor? Normalde koklamam onu. Yani direkt yerim, düşünmem. Ama o an yiyemiyorsun ya. Aldım elime, böyle bakıyorum, odaklandım. Ya üzerindeki tanelere, kokusuna, ondan sonra tadını hayal ettim. Gerçekten dedim yani Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti, yöneticiliği, benim buna olan düşkünlüğümü bilip bana merhamet anne bunu ikram etmiş diye bak. O oruçlu olmasam belki de o manayı hiç anlayamazdım.
Evet. kemali rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. Yani umulmadık bir tarzda önümüze aynen koyaraktan bunu ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında, gaflete de en kısır mana unutkanlık dersek, unutmakla insanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Bunu da aslında konuştuğumuz gibi verdiğin örnekler, mesela işte o umulmadık kısmı sende basitleşiyor. Neden? İşte fındığı yağmura, işte güneşe falan bağladın. Senin aleminde ya da sürekli önünde olduğu için artık gözünün önüne sokulduğundan aynı o sürpriz meselesi gibi artık sıradanlaştı. Ama aslında sen ne yaptın? Gafletle onun sana bir tercih sonucu verildiğini unuttun. Umulmadık bir yerden onların o esbab yapmıyor onu. Onu toprak yapmıyor, su yapmıyor işte atıyorum güneş yapmıyor. Bunu unuttun esbab dairesinde dediği. Bunu unuttun ve sen sana zaten bu klasik verilebilen bir şeydi. Herkese de veriliyordu nazarıyla baktın. Böyle olunca ne diyor? İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor. Bazen unutuyor. Yani o vaziyetin ifade ettiği hakikat da şey herhalde, hani o nimete karşı, yani senin söylediğin, biri benim ihtiyacımı biliyor, biri benim ondan sonra kışın C vitamine ihtiyacımı, yazında vücudumun suya çok ihtiyacını biliyor. Yazın sulu nimetler, kışın da C vitamini olan nimetler yaratıyor. Mesela bak, bu ne demek şimdi? Ben demek ki kendi başıma değilmişim. Beni bir yöneten varmış, terbiye eden varmış. Bu hakikat aklına gelmiyor. Gaflet ve esbab dairesinde bakınca.
Bir de unutmak kavramı bizde çok basitleşti. Yani hani bir hata yapıyorsun. ne oldu kardeşim? Abi ben onu unuttum. Unuttuysan sıkıntı yok ya. Hani hata değil. Unutmak hata değil. Bizim algımızda maalesef buradaki unutmak bütün kainattaki nimetlerin gayesini, hedefini, amacını ve senin yaratılma gayenle alakalı bir meseleyi unutuyorsun. Yani unutulacak bir mesele değil bu. Unutmak bazen affolunabilir. Hani insanız. Fakat neyi unuttuğumuza göre de değişir bu. Hani neyi unuttun sen? Hani anahtarı unut bakalım, hani akşam eve giremiyorsan. Bu büyük bir hatadır yani, dışarıda kalma korkusuyla unutmazsın onu. Ama maalesef unutmak bizde o kadar basitleşti ki yani bir kusur olarak dahi görmüyoruz bunu.
Unuttuğun şeyin büyüklüğüne göre unutmanın özrü, yani özrü değil de belki yine özrü olur. Ne kadar fark edebildiğine bağlı. Kabahati değişiyorsa düşün ki abi, Halik-i Kainat'ı unutuyorsun. Yani aynen, her zaman sana bir tercih sonucu bir şeyler veren, ikram eden, seni düşünen, rububiyetini sana gösteren, sen kulsun, ben senin Rabbinim ve ben seni bu şekilde terbiye ediyorum, sana merhamet ediyorum diyen birinin bu haletlerini unutuyorsun. İnsanın çok gücüne gider. Yani bir gün bir adamı böyle düşünerekten bir şey yapıyorsun. O adam ondan sonra onu görmediği zaman bile, küçücük ki sen o adamla belki aynı kıvamda birisin, hemen gücüne gidiyor. Bir de Rabbül Alemine gaflet etmek burada acip bir şey yani. Evet, insanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavrı ubudiyet kerane göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Şimdi burada bir dursun. Düşün abi, şimdi sen böyle bir insandın, tamam mı? Sen günlük sana verilen suyun bile rububiyet noktasında, bir de sen şahıssın, teksin burada. Rububiyetini unutan bir insandın. Yani bir rububiyetin sonucu sana verildiğini unutan bir insandın. Sonra Ramazan-ı Şerif geldi. Ramazan-ı Şerif'teki oruç geldi. Abi Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş gibi ve herkes o sofrada kul, bir mahluk var, bir de yaratıcı var, Halik var yani. Sen orada onun emrini bekliyorsun, nimetler de önünde. Yani o tek başına bile yöneticiliği fark etmeyen bayram artık umumen, şehir olaraktan ondan sonra o yöneticiliğe boyun eğiyor. Onu bekliyor, onu hatırlamış oluyor yani.
Misafirsin, misafirliğinin farkına varıyorsun. Ev sahibi, hani sanki bir mekan sahibi seni ziyafete davet etmiş gibi onun emrini bekliyorsun. Yani onun sahibi olduğunu, mülkü olduğunu kabul de edip böyle bir mana veriyor. Bir de herkes aynı anda bekleyince diyorsun ki hani yalnız da olmadığın hissiyatı apayrı bir güzel. Yani yalnızken belki yine bu manayı idrak etmek çok zor olabilir ama bütün umum insanlar, herkes şeyi bekliyor, ezanı bekliyor. Yani nasıl bir Allah ki, nasıl bir yönetici ki herkesi ip gibi dizdi, bekletiyor. Yani tam bir yöneticiliğini idrak etmemizi daha fazla
Bunu
sağlıyor.
beşerin sisteminde de çok rahat anlayabiliyoruz abi. Ben askere gitmedim. Sen de gerçi bedelli yaptın ama böyle anlatanlardan bildiğimiz kadar bizim kardeşler mesela düşün orada komutana tekmil vereceksin. O sana bir afiyet olsun falan diyecek. Orada kaç kişi belki tabur mu oluyor ne oluyorsa
Aynen.
artık insan var. Bir emri bekliyorlar. Şimdi sen oradayken şöyle hafif bir herkes böyle ip gibi duruyorken azıcık böyle bir ekmeğin ucundan kopar bakayım. Bir daha o yemekhaneye girebiliyor musun? Şimdi bak bu neyi gösteriyor? Bir komutanın o kadar insanın üzerindeki hükmünü, yöneticiliğini, emrine tebaiyeti, onun üstünlüğünü gösteriyor. Şimdi sen düşün ki alemi İslam öyle dedi. Bir ordu hükmüne geçiyor. Bir sultan-ı ezeliğinin buyrunuz emrini bekliyor. Herkes ip gibi. Zaten bak sırf bu o bütün manaları falan kenara koyalım. Hani nimetin anlamak falan bu bana yöneticiliği rahmetle şefkatle ve falan onu bir kenara koyalım o da var. Ama zahiren bile bu tabloya baktığında abi herkes bir ezanı bekliyor. O izin verecek yiyeceğiz. Bu bile zaten ben sizin Rabbinizim, ben sizin yöneticinizim, siz benim abdimsiniz, kulumsunuzu. Yani dışarıdan zahiren bile gösteriyor ki o mana tabakalarına daha girmese bile insan orayı anlayabiliyor
Bak
yani.
ilk gittik askere. Şimdi herkes bedelli olduğu için askeri intizam düzen bilmiyoruz. Ortalıkta aylak aylak geziyoruz. Sıra olacakmışız ama hiçbir şey bilmiyoruz. Oradan birisi geldi, bağırıyor işte asker sıraya geç falan filan. Biz ulan dedik bu adam herhalde bayağı bir üst rütbe. Daha ben rütbeleri bilmiyoruz yani. Kim, neci? Adam geldi, bağırdı. Herkes bir sıraya dizildi, tamam mı? Yarım yamalak. Sonra biri daha geldi, o da tekmil verdi, o da hizaya geçti. Biz dedik bu da bayağı büyük herhalde. Daha sonra arkasında 3-5 kişi olan, kenarları bayağı bir arma
Bıyıklı.
mı, bıyıklı mı? Hani ben de tam askere o kadar yabancıyım. Biri geldi, herkes dizildi. Hani herkes ip gibi. O bize bağıranlar da, komutanlar da ip gibi dizilince biz diyoruz ki he, bu adamın rütbesi, yöneticiliği, kumandanlığı bayağı bir üst herhalde. Bayağı bir yukarıda. Yani o manayı orada anladığımız gibi Ramazan'a bakınca da işte üstadın dediği bütün alemi İslam'ı, bütün insanlığı bir sofrada aynı anda topluyorsa ha diyoruz yani demek ki onun emri olmadan bir şey olmuyor. Onun emrini bekliyoruz. Manası bizim kalbimize geliyor.
Evet. O tavrı ubudiyetkârâne göstermeleri, o kulluk tavrını göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli, şefkatli, haşmetli, külliyetli üç şey saydı. Rahmaniyete, yani hem o rahmaniyette, o merhametli bir şefkat var, hem haşmet var, bir yücelik var, hem de kapsayıcılık, külliyet var. Karşı sen de buna mukabil onu görüyorsun. Vüs'atli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle
Aynen.
mukabele ediyorlar.
Rütbeni biliyorsun yani. Rütbenin farkına varıyorsun ki ya bu kumandanın karşısında ben ancak dümdüz durmam lazım diyorsun. Kımıldayamıyorsun.
Sen de ona karşı büyük bir o yöneticilik ne kadar büyükse, o Rablık ne kadar büyükse onu anladığın için sen de ona mukabil o yöneticiliğe karşı o kadar büyük kulluk ve geniş ve düzenli, intizamlı bir kulluk. Çünkü neden? Dediğin gibi yönetici çok büyük. Ondan sonra o şey gibi
Albayım artık.
albay mı
Yarbay mı?
yarbay
Biz
mı
ne bileyim. Ben de
aynen onun gibi. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? Aa, burası çok vurucu ya. Yani şimdi ben Risale-i Nur'lardan okuduğum şeye göre hani üstadın birazcık böyle fıtratının nazik olduğunu. Hani celali bir fıtratı var ama kendisi normalde çok, yani sonbaharda düşen yaprağa içim acıdı diyor. Beni ağlattı diyor falan. Hani böyle bir insan, ya, affedersin, hani bitkiye, hayvana böyle bir muamele eden bir Bediüzzaman, insan olan Hazreti İnsan'a diyorsa ki böyle bir insan insan ismine layık mıdır diye harbiden bir düşünmek lazım yani. Burada demek ki gerçekten ben insan olaraktan büyük bir kabahat yapıyorum. Çünkü neden? Benim anladığım, orada böyle mükemmel bir intizam var. Orada sana şefkatini gösteriyor. Şefkatinin genişliğini gösteriyor. Haşmetini, yüceliğini gösteriyor. O haşmetinin yüceliğini gösterirken o şefkati anlayan, genişliğini anlayan insanlar var. O yücelikten dolayı düzenin de olmasına harfiyen riayet eden insanlar var. Ki mesela bak, bunu bazen böyle yanlış manada anlayıp şu bozar mı, bu bozar mı diye detaylandırmaya çalışıyor. Neden? O haşmete illa adam böyle intizamlı bir şekilde hareket edeceğim diye. Böyle bir sistemde, yani bu şekilde bir oruç hali varken sen onların arasında bir tane hür, yani ne komutan tanır, ne sultanı ezeliyi tanır, ne muhteşem bir intizam, geniş bir intizam tanır. Kafasına göre, kendi başına hareket eden bir insan. Yani şimdi işte bunu görünce senin zaten yaratıcılığın... Ya bak mesela abi, hayvan emir dinlemez. Hayvanda yok çünkü yani. Gerçekten ona belirli vazifeye sevk edilir hayvan. Onu yapmakla mükelleftir.
O kusur da görülmez yani yapmadığı için.
Aynen, çünkü neden? Ona o muhakeme verilmemiş. Onun amacı belli. Onun çalıştırılması gereken vazifeler var. Ama şimdi insanda bu değil, böyle değil bu mesele. Yani şuur verilmiş. Bu şekilde bakabilirsin. Bu sistemi görebilirsin. Sen onun içerisinde aklın olduğu halde o hayvan gibi bir serbestiyet istiyorsun. İşte akıl da seni bu noktada hayvandan da aşağı düşürdüğünden, ayetinde dediği gibi onlar hayvandan da aşağıdırlar diyor ya. Sen bu haletle insan ismine layık, yani o Hazreti İnsan ismine layık bir insan olmuyorsun.
Yani hakikati var, bir hakaret değil. Yani böyle bir ağır bir laf da değil. Hakikat yani bu, mesela askeriyede kurallara tabi olmayan, ondan sonra içtimaya gelmeyen, mıntıka yapmayan bir adamı görünce hani dersin ki ya sen asker misin? Yani asker ismine layık mısın? Çünkü askerliğin iktiza ettiği şeyleri yapmıyorsan o zaman ben adam der ki ya bu asker değil herhalde. İşte benim anladığım da üstad da böyle insana layık bahisleri söylüyor. Bunu yapmayan o isme layık mıdır? Yani sen onu hangi makamda yaptın? İnsaniyet makamında mı? Yoksa o hayvaniyetin, nefsinin hayvaniyetine, hürriyetini sürekli peşinden koştuğun o nefsin isteği doğrultusunda mı yaptın? O zaman insan makamına layık olmuyorsan bu hakaret de olmaz. Bir nevi şey olur. Hakikat olur yani.
Evet.
Hatta bir arkadaş, bir tane ateist arkadaşım tabiat risalesi vermişler buna eline. Diyor ki aldım risaleyi okuyorum. Orada üstad, yani üstad diyor ki bunu insan eşek muzaaf bir insan kılığına girse,
eşek muzaaf eşek olsa ha, yine bu fikri kabul,
bu fikir kabul etmeyeceğim diyecek. Adam bana eşek diyor diye kitabı kapattım dedi. Yani oysa üstadın orada bahsettiği gerçekten o fikri hayvanlar dahi kabul etmiyor. Yani hakikati söylüyor.
Evet.
Ama bazen nefsimize ağır gelebiliyor tabii.
Aynen. O yüzden yani bu noktada tabii ki biz bir hekimi hazıkın, oruç tutmaman lazım. Buradaki hekimi hazık kısmı da önemli. Oruç tutmaman lazım kardeşim senin dediği, ya da herhangi bir özründen dolayı, gerçekten bir özürdür bu. Oruç tutmayan insanı tabii ki burada ayırıyoruz ama yani iyisin, güzelsin falan, belki dünyevi sistemden dolayı, dünyevi sıkıntılarından, işten güçten dolayı kendi keyfine göre diyeyim, bu sisteme tabi olmuyorsun ve aslında bu sisteme baş kaldırmış oluyorsun. İşte bu insan diyor insan ismine layık mıdır diye soruyu da bize bırakıyor yani. Burada abi şimdi ikinci nükteye geldik. Özet olaraktan diyeceksek, hani dedik ya orucun çok hikmetleri var. Başka bir yerde 70 diyor. Burada şimdi 5 tanedir dedi. Madde madde saydı. Çok hikmetlerinden bir hikmeti şöyle özetleyebilir miyiz abi? Cenab-ı Hakk'ın Rab olduğunu, onun ilah olduğunu, onun yönetici hüküm sahibi olduğunu, bizim de kul olduğumuzu, onun memlükü olduğumuzu, onun abdi olduğumuzu, yani onun üst, bizim de as olduğumuzu anlamak için oruç bize, aynen, veriliyor desek hani
güzel bir özet olur.
Aynen, güzel bir özet olur. Evet abi, inşallah artık bir girişi Davut abiyle yaptım. Birinci nüktede kim benimle olacak bilmiyorum dedim. İkinci nükteyi sen olursan seninle, olmazsanız artık tek başıma kim gelirse okuruz.
İnşallah.
Evet abi, hakkını helal et inşallah. Cümleten herkes Allah'a emanet olsun diyelim.
İnşallah.